Dostoyevski, Suç ve Ceza, 3. Bölüm. Raskolnikov, tedirgin bir uykudan sonra ertesi gün oldukça geç uyandı. Ama dinlendirmemişti bu uyku onu. Hırçın, sinirli, öfkeli kalkmış, tiksintiyle odasına bakmıştı. 6 adım uzunluğunda bir kafesi andırıyordu odası. Sararmış, toz içindeki duvar kağıtları tümden kabarmıştı ve bu durum odaya pek acıklı bir görünüş veriyordu. Tavan öylesine alçaktı ki, biraz uzun boylu bir adam burada durmaktan korkardı. İnsana sürekli olarak kafasını çarpacağı sanısını veriyordu. Eşyalar da odaya uygundu. Doğru dürüst onarılmamış 3 eski sandalye, köşede üzerinde birkaç kitap ve defter bulunan boyalı bir masa. Üzerini kaplayan kalın toz tabakası bunlara nicedir bir insan eli değmediğini gösteriyor. Ve son olarak uzunlamasına, hemen hemen bütün duvarı genişlemesine ise odanın neredeyse yarısını kaplayan, bir zamanlar basma kaplı olduğu anlaşılan ve Raskolnikov'a yatak ödevi gören hantal, yırtık pırtık bir divan. Delikanlı çoğunlukla kendini olduğu gibi atardı bu yatağa. Çarşafı yoktu. Üzerine eski partal öğrenci paltosunu örter, küçücük yastığının altına da biraz daha yüksek olsun diye temiz kirli ne kadar çamaşırı varsa tıkıştırırdı. Divanın önünde küçücük bir masa vardı. Bir insanın kendini bundan daha fazla salıvereceği düşünülemezdi. Ama bugünlerde içinde bulunduğu ruhsal durum koşullarında Raskolnikov'un bütün bunlar hoşuna bile gidiyordu. Kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağa gibi yaşıyordu. Herkesle her türlü ilişkisini kesmişti. Hatta kendisine hizmetle görevli hizmetçi kız bile arada bir kapıdan başını uzattı mı dehşetli bir öfke ve tiksinti duyuyordu. Tüm varlığıyla bir tek noktaya yoğunlanmış, kimi monomanlarda görülen bir durumdur bu. 2 hafta vardı ki ev sahibi kadın ona yemek vermeyi kesmişti. Aç oturduğu halde gidip kadınla konuşmayı aklından bile geçirmemişti. Ev sahibi kadının aşçısı ve tek hizmetçisi olan Nastasya, kiracının bu halinden memnundu. Delikanlının odasını hemen hiç süpürmez olmuştu. Haftada bir kez o da yarım yamalak süpürdüğü oluyordu bazen. Şimdi onu uyandıran da bu kızdı. Tepesine dikilmiş, "Hey kalksana, ne uyuyup duruyorsun?" diyordu. 10 saat oldu. Çay getirdim sana. İster misin çay? Çok zayıflamışsın. Hasta mısın yoksa?" Kiracı gözlerini açtı, titredi. Nastasya'yı tanımıştı. Tıpkı bir hasta gibi yatağın üzerinde ağır ağır doğruldu ve "Ev sahibi mi gönderdi çayı?" dedi. "Onu da nereden çıkardın?" Nastasya içinde birazı içilmiş çay bulunan, kendi çatlak çaydanlığıyla sararmış 2 parça şeker koydu delikanlının önüne. Delikanlı ceplerini karıştırmaya başladı. Yine elbiseleriyle yatmıştı ve çıkardığı bir avuç bakır parayı uzatarak "Nastasya, al şunları," dedi. "Al ve lütfen bana bir francala ve bir de sucukçuya uğra, ucuz cinsinden biraz sucuk alıver. Francalayı hemen alıp geleyim. Ama sucuk yerine lahana çorbası istemez miydin? Çok güzel bir çorba, dün pişirmiştim. Dün akşam sana da ayırmıştım ama çok geç geldin. Çok güzel bir çorba." Çorba gelir gelmez delikanlı içmeye koyuldu. Nastasya da divana onun yanına oturdu. Geveze bir köylü kadınıydı Nastasya. Praskovya Pavlovna seni polise şikayet edecekmiş. Raskolnikov yüzünü buruşturdu. "Polise mi? Niye? Ne istiyormuş? Ne kira veriyor, ne odayı boşaltıyorsun, isteği açık." Delikanlı dişlerini gıcırdatarak "Bir bu eksikti," diye homurdandı. "Hayır, şu sırada bu hiç işime gelmez." Sonra yüksek sesle konuştu. "Aptal karı, bugün gider konuşurum kendisiyle." "Aptal kadındır, tıpkı benim gibi." "İyi ama biz aptalız da sen sanki akıllı mısın? Bütün gün çuval gibi yatıp duruyorsun. Eskiden çocuklara ders vermeye gittiğini söylerdin. Şimdi neden hiçbir şey yapmıyorsun?" Raskolnikov sert bir sesle ve isteksizce "Yapıyorum," dedi. "Ne yapıyorsun?" "İş." "Ne işi?" Delikanlı bir süre sustuktan sonra ciddi bir sesle "Düşünüyorum," dedi. Nastasya az kalsın gülmekten katılacaktı. Zaten gülmeyi seven kadınlardandı. Güldürüldüğü zaman öyle böyle değil, katıla katıla, bütün vücuduyla sarsıla sarsıla güler ve bu gülüşü ta içi bulanıncaya kadar devam ederdi. Sonunda güçlükle konuşabildi. "Bari dolu dolu para düşüneydin. Ayağında bir ayakkabın bile yokken çocuklara ders mi verilir hiç? Tüküreyim böyle işin içine." "Suyunu içeceğin kuyuya tükürme. Ders için çok az para veriyorlar." Sonra kendi içindeki düşüncelere karşılık veriyormuş gibi ekledi. "Nasıl yaşayabilir insan birkaç kopeyikle? Sense bir anda büyük bir para istiyorsun." Raskolnikov şaşkınlıkla baktı hizmetçiye. Bir süre sustuktan sonra kesinlik okunan bir sesle, ''Evet, büyük bir para.'' dedi. ''Büyük laflar ediyorsun sen. Sen korkutuyorsun beni. Söyle bakalım şimdi, gidip sana fırıncalı alayım mı, almayayım mı?'' ''Sen bilirsin. Şimdi aklıma geldi. Dün sen yokken bir mektup geldi sana.'' ''Mektup mu? Bana mı? Kimden?'' ''Bilmiyorum kimden. Yalnız postacıya 3 kopeyk verdim. Verirsin paramı değil mi?'' Raskolnikov tümden heyecan kesilmişti. ''Getir şunu, Tanrı aşkına getir. Aman yarabbi.'' Bir dakika geçmeden Nastasya mektup elinde göründü. Tahmin ettiği gibi annesinden, R ilinden geliyordu mektup. Mektubu alırken yüzü kireç gibi olmuştu Raskolnikov'un. Ne zamandır mektup aldığı yoktu. Ama şu anda bir başka şey yüreğine sıkıştırıyordu. ''Nastasya, Tanrı aşkına çık, çık git. Al işte 3 kopeyin. Mektup elinde titriyordu. Nastasya'nın yanında açmak istemiyordu onu. Bu mektupla baş başa kalmak istiyordu. Nastasya çıkar çıkmaz mektubu hızla dudaklarına götürdü, öptü. Sonra uzun uzun adresi bir zamanlar kendine okuma yazma öğreten anneciğinin bildik, sevimli, çarpık, incecik yazısını inceledi. Mektubu açmakta acele etmiyordu. Bir şeylerden korkar gibiydi hatta. Sonunda açtı. Kalın, ağır bir mektuptu bu. Hemen hemen 25 gram ağırlığında vardı. 2 büyük mektup kağıdı incecik bir yazıyla doldurulmuştu. ''Sevgili Rodyam, 2 ay aşkın bir süredir seninle mektup söyleşisinde bulunamadım. Bu durum beni öylesine üzdü ki kimi geceler düşünmekten uyuyamadım. Elimde olmayan nedenlerin yarattığı bu suskunluğumdan dolayı umarım beni suçlamazsın. Seni ne çok sevdiğimi bilirsin. Sen bizim biriciğimizsin. Benim ve dünyanın. Bizim bütün umudumuz, bütün güvencemiz sensin. Parasızlık nedeniyle birkaç aydır üniversiteyi bıraktığını, verdiğin derslerin ve öteki geçim araçlarının kesildiğini öğrendiğimde ne hale geldiğimi bilemezsin. Yılda elime geçen 120 rublelik emekli aylığımla da sana nasıl yardım edebilirim? 4 ay önce gönderdiğim 15 rubleyi de, senin de bildiğin gibi, buralı tüccarlardan Afanisi Ivanoviç Varushin'den bu emekli maaşımı karşılık göstererek borç almıştım. Kendisi iyi bir adamdır. Zaten babanın da dostlarındandı. Ama kendi yerime aylığımı almak hakkını ona verdiğim için borç ödenene kadar beklemek zorundaydım. Bu sürede daha yeni doldu. Böylece bunun için bu süre içinde sana hiçbir şey gönderemedim ama artık Tanrı'ya şükürler olsun sana biraz bir şeyler gönderebileceğimi umuyorum. Hem biz artık açılmaya başlayan talihimizde övünebiliriz. Bunu sana hemen bildirmek için sabırsızlanıyorum. İlkin şunu söyleyeyim, sevgili Rodyacığım, kız kardeşinin 1,5 aydır benimle oturmakta olduğu ve bir daha da birbirimizden ayrılmayacağımız aklına gelir miydi hiç? Tanrı'ya şükürler olsun. Çektiği acılar sona erdi artık. Ama her şeyin nasıl olup bittiğini ve bugüne kadar senden gizlediklerimizi öğrenebilmen için şimdi sana her şeyi sırasıyla anlatacağım. 2 ay önce bana yazdığın mektupta Dunya'ya Svidrigailov beyefendinin evinde kaba davranıldığını duyduğunu, bu durumun seni çok üzdüğünü yazmış ve benden ayrıntılı açıklama istemiştin. Ama o zaman nasıl cevap verebilirdim sana? Eğer sana bütün gerçeği olduğu gibi yazsaydım, herhalde her şeyi yüzüstü bırakır ve yaya bile olsa hemen yanımıza koşardın. Senin yapını, huyunu iyi bilirim ben. Kız kardeşinin aşağılanmasına katlanacak bir insan değilsin sen. Ben de çok üzülüyordum bu duruma. Ama elimden ne gelebilirdi ki? Aslında ne olup bittiğini o sıralar ben de tam anlamıyla bilmiyordum. Meğer asıl sorun yaratan şey şuymuş. Dunyacık, geçen yıl Svidrigailovların yanına çocuk bakıcısı olarak girerken her ay aylığından kesilmek üzere tam 100 ruble öndelik almış. Bu durumda borcunu ödemeden onlardan ayrılması olanaksızdı. Bu parayı almasının nedeni, daha çok sana artık her şeyi açıklayabilirim, benim eşsiz Rodyam, o sıralar çok gereksinimin olan 60 rubleyi sana gönderebilmek içindi. Hani geçen yıl aldığın para. O zaman sana yalan söylemiş, bu paranın Düneçka'nın eskiden beri biriktirmekte olduğu para olduğunu yazmıştık. Şimdi ise sana gerçeği olduğu gibi söylüyorum. Çünkü artık Tanrı'nın yardımıyla her şey birdenbire düzeldi. Dunya'nın seni ne çok sevdiğini ve onun ne güzel bir insan olduğunu bilesin istiyorum. Gerçekten de Bay Svidrigailov, başlangıçta Dunya'ya karşı kaba davranıyor, yemekte onunla alay ediyor, saygısızlık yapıyordu. Ama artık gerilerde kalmış bu tatsız olayların ayrıntılarını anlatarak senin canını sıkmak istemiyorum. Kısacası Bay Svidrigailov'un, sayın eşi Marfa Petrovna'nın ve öteki ev halkının sevgi dolu, soylu davranışlarına rağmen Duneçka, özellikle de Bay Svidrigailov'un eski asker alışkanlıklarıyla şarap tanrısı Bakyus'un etkisi altında kaldığı sıralar pek güç durumlara düşüyordu. Ama sonunda ne oldu biliyor musun? Meğer bu kaçık adam Dunya'ya karşı ne zamandan beri bazı duygular besliyor ve bunları kabalık, aşağılama perdesi altında gizliyormuş. Belki de yaşını başına almış, çoluk çocuk sahibi bir adam olduğu aklına geldikçe, böylesine uçarı ve hafif davranışları kendisine yakıştıramıyor, kendinden utanıyor ve bu nedenle de Dunya'ya elinde olmayarak kaba davranıyordu. Ya da kaba davranışları ve alaylarıyla gerçeği başkalarından gizlemeye çalışıyordu. Ama işte dayanamamış ve sonunda Dunya'ya binbir şey vaat ederek her şeyi yüzüstü bırakıp birlikte bir başka köye ya da galiba yabancı bir ülkeye gitmelerini önererek iğrenç düşüncesini açıkça söylemek cesaretini göstermiş. Dunya'nın çektiği acıları gözünün önüne getir artık. Evden ayrılması yalnızca borç aldığı para nedeniyle değil, Marfa Petrovna'ya acıması yüzünden de olanaksızdı. Çünkü kadın kuşkulanabilir ve evde kocasıyla aralarında bir tatsızlık çıkabilirdi. Öte yandan Dunyacık içinde büyük bir skandal olurdu bu. Yani şimdi olduğu gibi her şey bir çözüme kavuşmuş olmazdı. Aslında Dünya'nın 6 haftadan önce bu korkunç evden ayrılmayı düşlemesini bile engelleyecek daha pek çok neden vardı. Sen kuşkusuz Dünya'yı iyi tanırsın. Onun nasıl akıllı, sağlam karakterli bir kız olduğunu bilirsin. Dünyacık pek çok şeye katlanabilen, en kötü durumlarda bile direncini yitirmeyen soylu bir kızdır. Kendisiyle sık sık haberleşmemize rağmen üzmemek için bana bile her şeyi yazmadı. Olay beklenmedik bir biçimde çözüldü. Marfa Petrovna kocasını bahçede bizim Dünya'ya yalvarırken görmüş. Ancak her şeyi ters anlayarak tüm olup bitenlerden dolayı Dünya'yı suçlamış. Hemen oracıkta bahçede korkunç bir curcunadır kopmuş. Kızcağızı dinlemek bile istememiş. Bir saat kadar ağlayıp sızladıktan sonra kızcağızı hemen kente bana göndermelerini emretmiş. Kendisini basit bir köylü arabasına bindirip eşyalarını, çamaşırlarını, giysilerini öylece olduğu gibi arabaya atıp yola çıkarmışlar. Tam o sırada bardaktan boşanırcasına bir de yağmur başlamamış mı? Horlanmış, aşağılanmış Dunyacık, 17 verstlik yolu üstü açık bir arabada bir mujiğin yanında almak zorunda kalmış. Şimdi bir düşün, bana 2 ay önce yazdığım mektuba ben ne yanıt verebilir, ne yazabilirdim sana. Zaten perişan bir haldeydim. Aslında doğru, yazmaya cesaret edemedim çünkü sen de kızacak, öfkelenecek, mutsuz olacaktın. Ve elinden ne gelebilirdi ki? Kendini yiyip bitirmekten başka. Öte yandan Duneçka da sana yazmamı yasaklamıştı. Yüreğimde böyle bir acı varken de mektubumu boş laflarla, anlamsız bir takım ıvır zıvırla dolduramazdım. Tam bir ay bütün bir kasaba bizim bu olayın dedikodusuyla çalkalandı durdu. Hatta işler oraya vardı ki aşağılayıcı bakışlardan, fısıltılardan, bunlar da bir yana bizim yanımızda yapılan aşağılayıcı konuşmalardan dolayı Dünya ile ben kiliseye bile gidemez olduk. Bütün tanıdıklarımız bizden yüz çevirmişler, dostlarımız selamın sabahı kesmişlerdi. Öte yandan kasabadaki kimi tezgahtarla, büro katiplerinin evimizin kapısına katran sürerek bizi lekelemek istediklerini öğrenmiştim. Öyle ki ev sahibimiz bile sonunda evi boşaltmamızı istemeye başladı. Bütün bunlara neden de kapı kapı dolaşarak Dünya'yı suçlayıcı, lekeleyici konuşmalar yapan Marfa Petrovna'dan başkası değildi. Kendisi burada hemen herkesi tanır. Bu ay içinde hemen her gün kente indi ve zaten geveze birisi olduğu ve hiç de hoş bir şey olmamasına rağmen ailesinden ve kocasından yakınmayı sevdiği için kısa sürede olay yalnızca kasabada değil, tüm çevre köylerde duyuldu. Ben hastalandım. Duneçka benden daha dayanıklı çıktı. Her şeye nasıl katlandığını, nasıl beni avutmaya ve yüreklendirmeye çalıştığını bir görmeliydin. Melek yavrum benim. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, çilemiz bu kadarla sona erdi. Yaptıklarından pişman olan ve herhalde Dunya'ya da acıyan Bay Svigrigailov fikrini değiştirerek Duneçka'nın suçsuzluğunu kanıtlayan her şeyi bir bir Marfa Petrovna'ya açıkladı. Bu kanıtların en güçlüsü de Marfa Petrovna'nın onları bahçede yakalamasından önce Svigrigailov'un yaptığı gizli görüşme önerilerini geri çevirmek amacıyla Dunya'nın yazdığı ve evden ayrıldığı sırada Svigrigailov'da kalan mektuptu. Dunya bu mektubunda öfkeli, coşkulu bir dille Svigrigailov'u karısı Marfa Petrovna'ya karşı dürüst olmayan davranışından dolayı kınıyor, evli, çoluk çocuk sahibi bir kişi olduğunu hatırlatarak zaten mutsuz ve korunmasız olan bir genç kıza acı çektirdiği için ayıplıyordu. Kısacası sevgili Rodyacığım, bu öylesine soylu bir dille yazılmış, öylesine dokunaklı bir mektuptu ki okurken ben de gözyaşlarımı tutamadım. Bugün bile gözlerim yaşarmadan okuyamam. Bundan başka Svigrigailov'un sandığından daha fazla şeyler bilen ve gören hizmetçiler, bu zaten hep böyle değil midir, Dünya'yı temize çıkaracak yönde tanıklık yaptılar. Marfa Petrovna tümden yıkıldı ve kendi deyimiyle ikinci bir darbe daha yedi. Ama öte yandan da dünyamızın suçsuzluğuna tümden inandı ve hemen ertesi gün pazardı, doğruca kiliseye koşarak kutsal Meryem anamızın önünde diz çöküp gözyaşları içinde uğradığı bu yıkıma katlanmasını ve ödevini yapabilmesini sağlaması için Tanrı'ya yakardı. Sonra hiçbir yere uğramadan kiliseden doğruca bize geldi. Olup bitenleri bir bir anlattı. Acı acı ağladı ve dünyayı kucaklayarak pişman olduğunu söyleyip kendisini bağışlaması için yalvardı. Hiç zaman yitirmeksizin hemen o sabah kentte ne kadar tanıdığı varsa bir bir dolaşıp dünyanın suçsuzluğunu, onun duygu ve davranışlarının ne denli soylu olduğunu gözyaşları içinde ve övgü dolu sözlerle anlattı. Bunun da yetinmeyerek Duneşka'nın Svidrigailov'a yazdığı mektubun aslını önüne gelene gösterip okudu. Hatta mektubun bir kopyasını çıkarmalarına bile izin verdi. Bence bu kadarı da fazla artık. Böylece birkaç gün boyunca kentteki bütün tanıdıklarını üst üste dolaştı. Hatta artık öyle oldu ki tanıdıklarından bazıları başkaları onlara tercih edildi diye gücendikleri için sıra usulü kondu. Sıra usulü konunca da her ev onu önceden beklemeye başladı. Artık herkes Marfa Petrovna'nın falan gün falanca yerde bu mektubu okuyacağını önceden biliyordu. Kimileri de hem kendi evlerinde hem de tanıdıkların evlerinde mektubu birkaç kez dinledikleri halde birkaç kez daha dinlemek için mektubun yeni okunacağı yere gidiyorlardı. Marfa Petrovna'nın bu davranışında bana kalırsa çok hem de çok aşırılık vardı. Ama huyu böyleydi onun. Öte yandan bu davranışıyla dünyaya sürülen lekeyi tümüyle temizledi. Bu işin tüm iğrençliği de baş suçlu olarak ve silinmez bir leke halinde kocasına yıkılıverdi. Öylesine ki adama acıdığımı bile söyleyebilirim. Biraz fazla sert davranıldı bu kaçık herife karşı. Bu gelişmeler üzerine dünyaya kim evlerden ders verme önerileri geldi. Ama o bunları geri çevirdi. Herkes birdenbire ona özel bir saygı göstermeye başladı. Şu anda yazgımızı değiştirmekte olduğunu söyleyebileceğim o beklenmedik olaya da başlıca bu gelişmeler katkıda bulundu. Sevgili Rodyam, sana bildirmek için sabırsızlandığım bir şey var. Dünyanın kısmeti çıktı, o da kabul etti. Gerçi bu iş sana danışılmadan oldu ama durumu öğrenince senden bir yanıt alana değin beklememizin ve işi ertelememizin olanaksız olduğunu anlayınca ve bu nedenle de ne bana ne de kız kardeşine gücenmeyeceğini umarım. Zaten senin de tanımadığın, adını sözünü başkalarından duyduğun bir kişi hakkında vereceğin karar sağlıklı ve tam doğru olamazdı. Olay şu, Pyotr Petrovich Lujin 7. dereceden bir devlet memuru ve bu işte pek çok yardımları olan Marfa Petrovna'nın uzaktan akrabası. Marfa Petrovna aracılığıyla bizimle tanışmak dileğini ileterek işe başladı. Kendisini gerektiği gibi ağırladık, kahve içtik. Ertesi gün bir mektup yollamış. Mektubunda pek nazik bir dille dünyayla evlenmek istediğini bildiriyor ve ivedilikle kesin bir yanıt vermemizi rica ediyordu. İş adamı ve başını kaşıyacak zamanı yok. Hemen Petersburg'a gitmesi gerekiyormuş. Bu nedenle de bir dakika bile yitirmek istemiyor. Bütün bunlar son derece hızlı ve pek beklenmedik bir biçimde olduğu için tabii biz başlangıçta oldukça şaşırdık. O gün bütün gün birlikte meseleyi enine boyuna düşündük, ölçüp biçtik. Güvenilir bir adam, hali vakti yerinde, iki yerde iş sahibi ve kendi sermayesi var. Evet, gerçi 45 yaşına filan gelmiş ama oldukça yakışıklı ve hala kadınların beğenebileceği bir tip. Sonra son derece ciddi ve efendi bir adam. Yalnız biraz asık suratlı ve burnu büyük gibi ama belki de bu bize ilk bakışta böyle gelmiştir. Pek yakın bir zamanda onunla Petersburg'da görüşeceksin Rodyacığım. Seni şimdiden uyarmak isterim. İlk bakışta onda bazı eksik yanlar görsen bile hemen ateşlenip sert yargılarda bulunma çünkü bu senin huyundur. Bunu her ihtimale karşı söylüyorum. Çünkü onun sende olumlu bir izlenim bırakacağından eminim. Kaldı ki daha sonra düzeltilmesi olanaksız bir takım yanlışlara düşmemek için bir insanı değerlendirirken hiç acele etmemek ve ona karşı son derece dikkatli, temkinli davranmak gerek. Öte yandan Pyotr Petrovich'in hiç değilse saygıdeğer bir insan olduğunu gösteren pek çok belirti var. Daha ilk ziyaretinde kendisinin aslında olumlu bir insan olduğunu, ancak pek çok konuda kendi deyimiyle yeni kuşakların görüşlerini paylaştığını ve her türlü kör inanca düşman olduğunu söyledi. Biraz kibirli, kendisini beğenmiş bir adam ve sözlerini dinlesinler istiyor. Bu nedenle daha pek çok şeyler anlattı ama herhalde bu da bir kusur sayılmaz. Ben tabii pek bir şey anlamadım ama Dunya'nın bana açıkladığına göre Pyotr Petrovich öyle fazlaca bir öğrenimi olmamasına karşın akıllı ve galiba da iyi bir insanmış. Kız kardeşini bilirsin Rodya. Benim tanıdığımcası ateşli bir yüreği olmasına karşın sebatlı, aklı başında, sabırlı, gönlü yüce bir kızdır. Hiç kuşkusuz burada ne biri ne öbürü yönünden aşk söz konusu değil. Ama Dünya akıllı olmasından başka melek gibi soylu bir yaratık olduğu için kocasını mutlu etmeyi kendisi için bir görev bilecektir. Buna karşılık kocası da herhalde onun mutlu olması için çaba gösterecektir. Doğrusu işler biraz fazla aceleye geldi ama bundan kuşku duymamız için şimdilik önemli bir takım nedenler yok ortada. Öte yandan Pyotr Petrovich hesabını bilir, ihtiyatlı bir adam. Koca olarak kendi öz mutluluğunun Dünya mutlu olduğu ölçüde artacağını kendisi de görecektir. Huy uyuşmazlığı, eski bir takım alışkanlıklar ve hatta bazı konularda görüş ayrılığı ki en mutlu evliliklerde bile kaçınılması olanaksızdır gibi sorunlara gelince Duneşka bu konuda umutlu olduğunu ve kendine güvendiğini, merak edilecek bir şey olmadığını, aralarındaki ilişkinin dürüstlükle ve namussuzca sürmesi koşuluyla pek çok şeye katlanabileceğini söyledi. Örneğin Pyotr Petrovich, önceleri bana biraz sert görünmüştü ama bu belki de onun açık yürekli bir insan olmasından kaynaklanıyordu. Evet, kesin kes bu nedenleydi sert görünmesi bana. Yani örneğin ikinci ziyaretinde önerisini Dünya'nın kabul ettiğini öğrendikten sonra ama daha Dünya'yı tanımadan söz arasında namuslu ama çeyizsiz ve ille de yoksulluk çekmiş bir kızı almayı düşündüğünü, çünkü onun söyleyişiyle kocanın hiçbir zaman karısının minneti altında kalmaması gerektiğini, karının kocasını veli nimet saymasının çok daha iyi olacağını söyledi. Şunu hemen eklemeliyim ki, o bu sözleri benim sana yazdığımdan daha yumuşak ve daha nice bir dille söylemişti. Ben onun kullandığı sözcükleri unuttum. Yalnızca ana düşüncesi aklımda kaldı. Öte yandan o bu sözleri bir şeyler amaçlayarak söylememişti. Besbelli söz arasında öylesine söyleyivermişti. Nitekim daha sonra bunları düzeltmeye ve yumuşatmaya çalıştı. Ama bana yine de bunlar biraz sert göründü. Sonra bu düşüncemi Dünya'ya söylediğimde kızcağız biraz da canı sıkılarak söz eylem demek değildir dedi ve hiç kuşkusuz dediği çok doğruydu. Karar vermezden önce Dünya bütün gece gözünü kırpmadı ve benim uyumuş olduğumu sanarak yatağından kalkıp sabaha kadar odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştı durdu. Sonunda tasvir önünde diz çöküp coşkuyla uzun uzun dua etti. Sabahleyin de bana evlenmeye karar verdiğini söyledi. Pyotr Petrovich'in hemen Petersburg'a gideceğinden yukarıda söz etmiştim. Önemli işleri varmış orada. Bir avukatlık bürosu açmak istiyormuş. Uzunca bir zamandır çeşitli dava takipleriyle uğraşıyormuş zaten. Bugünlerde de önemli bir dava kazanmış. Petersburg'a da Yargıtay'da önemli bir iş olduğu için gidiyormuş. Böylece sevgili Rodion, onun orada sana çok yararı olabilir. Her konuda yardım edebilir sana. Hatta biz Dünya ile senin gelecekteki mesleğine bugünden başlayabileceğini, geleceğinin şimdiden güvence altına alınmış sayılabileceğini kabul ediyoruz. Ah bir gerçekleşebilse bu. Tanrı'nın bize doğrudan doğruya gösterdiği bir lütuf olarak nitelendirilebilecek, ancak böyle nitelendirilebilecek bir yararlı iş olurdu bu. Dünyacığım da tüm işleri bununla ilgili. Hatta bu konuda tehlikeyi göze alıp Pyotr Petrovich'e bir iki kelime bir şeyler çıtlatma cesaretini bile gösterdik. Sıkıntılı bir yanıt verdi. Nasıl olsa bir katip tutması gerektiğine göre yabancı birindense akrabaya para vermenin elbette daha doğru olacağını, ancak akrabanın da işe karşı yetenekli olması gerektiğini, daha neler, ya bir de sen yetenekli olmayacaktın. Bunun yanı sıra üniversitedeki derslerinin yazıhanede çalışmana zaman bırakacağından kuşkulu olduğunu söyledi. Bu seferlik iş bu kadarla kapandı ama Dünyacığımın aklı fikri hep bu işte. Birkaç gündür sanki bir humma nöbeti içinde. Neler tasarlıyor, neler kuruyor. Pyotr Petrovich'in önce yardımcısı, sonra ortağı oluyormuşsun. Zaten hukuk fakültesinde okuyormuşsun. Ben de Rodya'cığım bu planların tümünü gerçekleşebilir şeyler olarak gördüğüm için Dünya ile aynı fikirdeyim ve onun umutlarını paylaşıyorum. Ve Pyotr Petrovich'in şu anki çekingenliğine rağmen bu tümüyle anlaşılabilir bir şey, çünkü seni henüz tanımıyor. Dünya gelecekteki kocası üzerinde olumlu etkiler yapacağından ve tasarılarının gerçekleşeceğinden eminim. Tabii biz geleceğe ilişkin düşlerimizi, hele onun ortağı olabileceğini ağzımızdan kaçırmaktan sakındık. Pyotr Petrovich olumlu bir insan. Bütün bunlar ona yalnızca bir düş gibi gelebileceğinden başlangıçta soğuk karşılayabilirdi sözlerimizi. Yine aynı nedenle ne ben ne de Dünya üniversitede okurken sana para göndermemize yardım edeceğine olan kesin inancımızdan tek kelimeyle olsun söz etmedik. Söz etmedik çünkü Bu birincisi zamanla kendiliğinden olabilecek bir iştir ve herhalde kendisi gereksiz hiçbir söze yer bırakmadan bunu kendiliğinden önerecektir. Öte yandan sen yazıhanede işlerinde onun sağ kolu haline gelebilir ve bu yardımı bir hayır olarak değil, hak ettiğin bir aylık olarak alabilirsin. Düneçka işleri böyle yoluna koymak istiyor. Onunla aynı görüşteyim. Ona tasarımızdan söz etmeyişimizin ikinci nedeni de benim onunla yakında yer alacak görüşmenizde eşit koşullar altında bulunmanı özellikle istememdir. Dünya heyecanla senden söz ettiğinde Pyotr Petrovic, bir insan hakkında yargıda bulunabilmek için onu yakından tanımak gerektiğini, sana ilişkin bir fikir edinmeyi de seninle tanıştıktan sonraya bıraktığını söyledi. Biliyor musun canım Rodyacığım, bir de ne var? Bazı nedenlerle ama Pyotr Petrovic'te hiçbir ilgisi bulunmayan tümüyle kişisel, özel hatta yaşlılık huysuzluğu diyebileceğimiz nedenlerle onlar evlendikten sonra da şimdi olduğu gibi ayrı oturmam daha iyi olur gibime geliyor. Aslında onun beni kendiliğinden davet edecek ve kızımdan ayrı oturmamamı önerecek kadar kibar ve soylu davranacağından eminim. Eğer bunu şimdiye kadar söylememişse, bu söylenmeden de böyle olacağı kabul edildiği içindir. Ama ben bunu kabul etmeyeceğim. Damatların kaynanalarını pek de öyle bağırlarına basmadıklarına hayatta pek çok kez tanık oldum. Öte yandan ben de yalnızca hiç kimseye yük olmak istemediğimden değil, ama yiyecek bir lokma ekmeğim ve seninle dünya gibi çocuklarım olduğu sürece kendimi tümüyle özgür duymak isterim. Eğer olanak bulabilirsem ikinize yakın bir yere taşınacağım. Çünkü Rodya, aziz dostum, şimdi mektubun sonuna bıraktığım en iyi habere geliyorum. 3 yıla varan bir ayrılıktan sonra çok yakında bir araya gelecek, birbirimize kavuşacağız. Dünya ile benim Petersburg'a gitmemiz kesinlik kazandı. Tam olarak ne zaman bilmiyorum ama yine de çok, hem de çok yakında. Hatta belki de bir haftaya kadar. Her şey Pyotr Petrovic'e bağlı. Petersburg'da durumu kolaçan ettikten sonra sonucu bize bildirecek. Bazı nedenlerle evlenme töreninin bir an önce yapılmasını istiyor. Hatta eğer olanaklıysa hemen bu ay içinde. Olmazsa hemen yortudan sonra olsun istiyor. Ah, seni ne büyük bir mutlulukla bağrıma basacağım. Dünyada tümden seni görme sevinci, heyecanı içinde. Hatta bir keresinde şaka olarak yalnızca bu nedenle bile Pyotr Petrovic'le evlenmeye değer olduğunu söyledi. Melek yavrum benim. Kendisi bu kez benim mektubuma bir şey eklemiyor. Yalnız şunu yazmamı istedi benden. Seninle konuşacağı o kadar çok şey varmış, o kadar çok şey varmış ki birkaç satırla bir şey söyleyemeyeceği için eline kalem bile almak istemiyormuş. Boş yere sinirlenmekten başka bir işe yaramazmış bu. Sana sımsıkı sarıldığını ve binlerce öpücük gönderdiğini söylüyor. Çok yakında bir araya gelecek olmamıza rağmen ben yine de sana elimden geldiğince çok para göndereceğim. Duneçka'nın Pyotr Petrovic'le evleneceği duyulalı beri benim de kredim birdenbire yükseldi. Bu nedenle Afanasiy Ivanovich'in emekli aylığıma karşılık hatta 75 rubleye kadar kredi açacağından eminim. Böylece de sana 25 hatta belki de 30 ruble gönderebileceğim. Daha fazla göndermek isterdim ama yol giderlerimiz beni korkutuyor. Gerçi Pyotr Petrovic sağ olsun, başkente kadar yol giderlerimizin bir bölümünü üzerine aldı. Tanıdıklarım ne varmış? Onlar aracılığıyla yükümüzü ve büyük sandığı göndermeyi o üstlendi ama yine de Petersburg'a gidişimizi hesaba katmamız gerek. Özellikle de orada ilk günlerde parasız kalmak gibi bir duruma düşmemeliyiz. Duneçka ile her şeyi inceden inceye hesapladık. Yol için pek bir şey gitmeyecek. Buradan istasyona kadar olan yol topu topu 90 verst ve biz her ihtimale karşı tanıdığımız bir köylü arabacıyla anlaştık. Trende de pekala 3. mevkide gelebiliriz. Böylece sana 25 değil, herhalde 30 ruble gönderebileceğim. Artık yeter. Arkalı önlü 2 yaprak doldurdum ve artık yazacak yerim kalmadı. İşte sana koca bir hikaye, bizim hikayemiz. Meğer ne çok olay birikmiş yazacak. Yakında görüşme dileğiyle. Sevgili Rodya'm, sımsıkı kucaklar, anne dualarımı iletirim. Kız kardeşini Dünya'yı sev Rodya. Onun seni sevdiği kadar sev ve bil ki onun sana karşı sevgisi sınırsızdır. Seni sonsuz bir sevgiyle, kendinden bile çok seven bir kız kardeşin var. O bir melek. Sense Rodya, bizim her şeyimiz, tüm umudumuzsun. Tek ki sen mutlu ol, biz de oluruz. Eskiden olduğu gibi dua ediyor, Tanrı'nın yaratıcılığına ve bağışlayıcılığına inanıyor musun Rodya? Dinsizlik modasının senin ruhunda da yer etmiş olmasından korkuyorum. Eğer böyleyse senin için de ben dua ederim. Çocukluğunda baban da daha sağken nasıl dizlerime oturup dualar mırıldandığını ve o zamanlar nasıl mutlu olduğumuzu unutma canım. Hoşça kal. Ya da daha doğrusu görüşmemize kadar. Sımsıkı kucaklar, binlerce kez öperim. Mektubu okumaya başladığından beri Raskolnikov'un yüzü gözyaşlarıyla ıslaktı. Mektubu bitirdiğinde ise yüzü sararmış, kasılmış, çarpılmıştı. Dudakları acı, öfkeli bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Başını kirli, kullanılmaktan incelmiş yastığa koyup düşünmeye başladı. Uzun uzun düşündü. Yüreği hızla çarpıyor, düşünceler kafasında hızla uçuşuyordu. Sonunda bir dolabı ya da sandığı andıran bu sarı odada boğulacak gibi oldu. Gözleri ve beyni genişlik arıyordu. Şapkasını kaptığı gibi dışarı fırladı. Merdivenlerde birilerine rastlamaktan da çekinmiyordu bu kez. Unutup gitmişti bu konuyu. Ve bulvarı boyunca Vasilyev adasına doğru bir yol tutturdu. Sanki acele bir işi varmış gibi çevresini ayrımsamadan hızla yürüyor, her zaman olduğu gibi kendi kendine mırıldanıyor, gelip geçenleri şaşırtacak kadar yüksek sesle konuşuyordu. Görenlerin çoğu sarhoş sanıyordu kendisini. Üçüncü bölümün sonu.